Ayrım 18, Kuryaner, Wolfgang Schorlau, sayfa 177. 35, Susan Kadın. Denkler iki gün sonra Münih'e gitti. Ne de olsa terör üçlüsünün bir üyesi hala hayattaydı. Beate Çape. Onu bir kez kanlı canlı görmek istiyordu. Tren Stuttgart garını 6'ya birkaç dakika kala terk etti. Denkler'in Münih'e ulaşması 2 saatten biraz daha uzun sürdü. İstasyondan bir taksiye bindi. Gerçi yürüyebilirdi eyalet yüksek mahkemesine ama kesinlikle celse başlamadan orada olmak istiyordu. Münih'teki eyalet yüksek mahkemesinin girişi Nymphenburger Straße'nin kodundan biraz alçak kalıyordu. Denkler bu yüzden önce 3-4 basamak aşağıya inip bir tür platforma ulaştı. Mahkemenin ikili giriş kapısına bu platformdan giriliyordu. Beate Şape'ye karşı açılmış davanın celselerine katılmak isteyenler, mahkeme idaresinin önüne uzunca bir çadır kurdurduğu özel bir girişten içeri alınıyordu. İnsanlar bu çadırın içinde 2 sıra oluşturmuşlardı. Sağda basın mensupları, solda normal vatandaşlar. Denkler soldaki sıranın arkasına geçti. En az 10 kişi vardı önünde. Bir süre sonra arkasında bekleyenler birikmeye başladı. Yan sıradaki gazeteciler hızla geçiyorlardı cam kapıdan. Bekleyen ziyaretçiler arasında gerilimli bir atmosfer hakimdi. Çoğu sanki birbirini önceden tanıyordu. Çünkü fısıldaşarak konuşuyorlardı birbirleriyle. En son gelişmeler hakkında fikir yürütüyor, birbirlerine bildiklerini aktarıyor, basındaki haberleri yorumluyorlardı. Denkler hiç kimseyi tanımıyordu. Oraya ait olmadığı hissine kapıldı. Bu hissin bu kadar belirgin olması şaşırttı onu. Kapıda bir polis göründü. Mahkeme izleyicilerinin beklediği sıranın önündeki kordonu kaldırıp 5 kişiyi içeri aldı. Sonra kordonu tekrar yerine taktı. Denkler neredeyse içeriye giremeyeceğinden korkmaya başlamıştı ki 5 dakika kadar sonra aynı polis bir daha geldi sıranın başına ve 5 kişiyi daha içeri aldı. Denkler sırası gelip cam kapıyı geçtiğinde karşısına bir masa çıktı. Masada oturan polis memurunun istediği kimliğini çıkartıp ona verdi ve devam etti. Biraz ileride ceketini, cep telefonunu, anahtarlığını, bozuk para cüzdanını ve portföyünü plastik bir kaba koydu. Karşılığında bir kadın ona üzerinde bir rakam olan bir kağıt uzattı. Bir arama dedektöründen geçti, yine de genç bir polis tarafından üstü arandı. Havaalanlarından çok daha sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Denkler polis amirlerinin bu işlemleri adam akıllı kontrol ettiklerini gözlemledi. Anlaşılan yarım yamalak işlere tahammülü yoktu kimsenin. Denkler için bir sakıncası yoktu. Bir merdivenden şaşırtıcı derecede az koltuğun olduğu bir izleyici locasına çıktı. Bu küçücük mekanın dahi tam olarak dolu olmaması onu daha da şaşırttı. Nihayetinde bu dava Federal Almanya tarihinin en önemli davalarından biri değil miydi? Buna rağmen burada bu balkonda onunla beraber ancak 30 izleyici vardı herhalde. İkinci sırada sağda bundan önce de sık sık televizyonda gördüğü bir gazeteci kadın oturuyordu. Bilgisayarını dizlerinin üzerinde açmış, yanında oturan elinde bir bloknot olan kendisinden yaşlıca bir adamla sohbet ediyordu. Mahkeme salonu sanki bir beton blok gibi toprağa gömülmüş hissi veriyordu insana. Hiç gün ışığı görmeyen şaşırtıcı derecede ufak bir arena, insana yabancı ve soğuk, sanki tasarlayanlar bir en tehdit edici mimari yarışmasında derece alabilmek için ellerinden geleni ardına koymamış. Seyirci locasından kalın bir camın ardından aşağıya mahkeme salonuna baktığında yargıçların oturduğu yükseltilmiş kürsüyü gördü. Onların sağında savcıların masası, Denkler'in bakış açısından solda sanıkların ve avukatlarının oturduğu sıralar, müdahil davacıları ve avukatlarını göremiyordu. Onlar locanın altındaydılar herhalde. Bir mahkeme görevlisi ortaya çıkıp celsenin ancak saat 10'da başlayacağını duyurdu. Denkler etrafına baktı. 1,5 saat daha. Burada da izleyicilerin çoğunun birbirini tanıdığını hissine kapıldı. Alçak sesle değerlendirmeler yapılıyor, davanın gidişine dair fikir yürütülüyordu. Bekleme süresinde dışarı çıkmayı düşündü ama bütün güvenlik prosedüründen tekrar geçmek gözünü korkuttu. Kadın gazetecinin yanında oturan bloknotlu adam bakışları karşılaşınca ona bir gazete uzattı gülümseyerek. Bir Berlin gazetesi, Tages Spiegel. Denkler kendisine sunulan bu imkanı teşekkür ederek kabul etti. Gazeteyi açıp okumaya koyuldu. Ona 12 kala ilk davalılar hepsi Thüringen, Heimatschutz adlı aşırı sağcı örgütün çevresinden kişilerdi ve birkaç avukat salona girdi. Dipnot, Heimatschutz, vatan savunması. Yerlerine oturdular, dizüstü bilgisayarlarını açtılar. Ya bilgisayarlarına bir şeyler giriyor ya da sessizce sohbet ediyorlardı. Ancak bütün diğer davalılar salona girdikten sonra saat 10'a gelmişti artık. Kapıda bir hareketlilik görüldü. Beate Scheipe davalıların sonuncusu olarak belirdi. Hızlı adımlarla sırasına doğru yürüdü. 4 fotoğrafçı gelip yerine oturmasını bekliyordu. Scheipe keskin bir hareketle onlara sırtını döndü. Fotoğraf makinelerinin deklanşör tıkırtıları duyuldu. Sonra bir mübaşir fotoğrafçıları dışarı çıkarttı. Beate Scheipe dönüp yerine oturdu. Denkler şaşırdı. Aşağıda sanık sandalyesinde oturan kadınla basından tanıdığı fotoğrafların neredeyse hiç benzerliği yoktu. Fazla göze çarpan bir özelliği bulunmayan genç bir kadın oturuyordu aşağıda. Mahkeme salonundan birkaç metre uzaklıktaki Nymphenburger Straße'de yanından geçse değil dönüp bakmak farkına bile varmayabilirdi bu kadının. Onu buradaki mahkeme salonundaki gerçekliğin aksine alımlı ve gizemli bir kadın haline getiren şey kameralardı. Şimdi de hakimler girdiler mahkeme salonuna, herkes ayağa kalktı. Mahkeme başkanı olan Yargıç Götzl, tarafların mahkeme salonunda hazır olduklarını tespit ettikten sonra savunmanın bir ara talep ettiğini bildirdi. Scheipe'nin avukatı Heer, yargıcın sözlerini onayladı, müvekkiliyle görüşmesi gerekiyordu. Bunun için aşağı yukarı bir saate ihtiyacı vardı. Böylece celse başladıktan hemen sonra ertelendi. Dengler de diğer izleyicilerle beraber locayı terk etti. Dışarı açık alana çıkıp olan biteni gözlemlemeye başladı. 3 federal savcı yan yana duruyor, aralarında konuşuyor ve sigara içiyorlardı. Müdahil avukatlardan birkaçı da yakınlardaydı. Onlar da sigara içiyorlardı. Ama ilk bakışta belli oluyordu bu iki grupta diğeriyle yan yana gelmeye hiç niyetli değildi. Dengler'in canı espresso çekti ama bekledi. Bir süre sonra Scheipe'nin avukatları da ortaya çıktılar ve savcıların yanına geçip onlar da diğerleri gibi sigaralarını yaktılar. Dengler davada hasım olan bu iki tarafın savcılarla avukatların birbirlerine dostça davrandıklarını fark etti. Büyük resmi görmemizi sağlayan genellikle küçük şeylerdir. Doktor Schweikert'in bu cümlesi belki şu durum içinde isabetli bir tespitti. Celseye devam edildiğinde Yargıç Götzl, Frau Scheipe'nin avukatları Herr Sturm ve Stahl'ı azletmek üzere bir dilekçe verdiğini açıkladı. İzleyiciler şaşırdılar. Kadın gazeteci bilgisayarına bir şeyler yazdı. Biraz evvel Denkler'e gazetesini ödünç veren sevimli adam da hızla bir iki not aldı elindeki bloknota. Celseye bir kere daha ara verildi. 5 yargıç mahkeme salonunu terk ettiler. Geri geldiklerinde mahkeme başkanı Götzl o günkü celsenin sona erdiğini açıkladı. Denkler biraz geç de olsa günün ilk espressosunu Stiegelmeierplatz'ın yakınlarındaki bir kafede içebildi. Her zamanki gibi biraz sıcak süt koydu kahvesine. Küçük yudumlarla yavaş yavaş içti. Daha ilk kahvesi bitmeden bir el işaretiyle ikinci bir kahveye ihtiyacı olduğunu anlattı garson kıza. Onu da içtikten sonra kafeinin yorgunluğu damarlarından söküp atışını hissetti ve susan kadını düşünmeye başladı. Beate Scheipe'nin başının üzerinde bir müebbet hapis cezası ihtimali Demokles'in kılıcı gibi sallanıyordu. Kamuoyunun muazzam ilgisi göz önüne alındığında mahkeme başka bir ceza vermeyi pek göze alamayacaktı muhtemelen. Yapılacak tek akıllıca iş herhalde cezayı 1-2 sene olsun azaltmaya çalışmaktı. Ama bunun için davalının konuşması, pişmanlık göstermesi veya en azından öyleymiş gibi yapması lazımdı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütlerinin faaliyetlerinin açığa çıkarılmasına bir katkıda bulunmalıydı. Ama Scheipe bunların hiçbirini yapmıyor, susuyordu mahkeme başladığından beri ve şimdi de kendi avukatlarına karşı harekete geçmişti. Neden? BKA'daki yıllarında başlarda susan çok zanlı sorgulamıştı. Bunlardan hiçbiri başka bir zanlıyı korumak için susmamıştı. Eşkıya onuru sadece filmlerde görülecek bir şeydi. Gerçek hayatta buna rast gelmek neredeyse imkansızdı. Bankler şunu biliyordu, eğer suçlular konuşmuyorlarsa bunun üç nedeni olabilirdi. Birincisi, birisini korumak istiyor olabilirler. Normal şartlarda herkesten fazla sevdikleri bir şahıstır bu. Bir kadın, bir adam, belki de bir çocuk. Beyate Şeype'nin çocuğu var mıydı? Basında böyle bir şey okumamıştı. Şeype ceza muhakemesi kanununun 81B numaralı maddesine göre muhakkak kimlik tespiti için muayene edilmiş olmalıydı. Bu muayenede bir hamilelik geçirdiği saptanmış mıydı? Belki de bu sorunun cevabını araştırmalıydı. İkincisi, Denkler'in deneyimlerine göre zanlı sıklıkla başka ve esasen çok daha akla yatkın bir nedenle susardı. Başka bir şeyler ya da birileri, mesela ifade vermeye niyetlenen zanlıyı ölümle tehdit eden işverenleri ya da suç ortakları, onu mahkemenin vereceği karardan çok daha fazla korkutabilirdi. Bu tür tehditler normal şartlar altında zanlının konuşmayı tamamen reddetmesini sağlamanın en etkili yoluydu. Üçüncü nedenden çok daha etkili olduğu muhakkaktı. Susması karşılığında kim olursa olsun birileri tarafından vaat edilmiş bir ödül. Denkler Şeype'nin anayasayı korumanın muhbir ajanlarından biri olduğuna dair ortalarda dolaşan söylentileri düşündü. Eğer böyleyse bir soru kalıyordu geriye. Şeype'nin susması tehditle mi ödülle mi sağlanmıştı? İçtiği espressoları ödedi ve derin düşüncelere dalmış bir halde yürüyerek tren garına doğru yola koyuldu. Üçüncü kısım, Erfurt. 36. Hatıralar. Marius Brauer o zaman şimdi bildiklerini biliyor olsaydı yeni devlete sadakat yemini eder miydi? Sınırları içerisinde yaşadığı bu ikinci Alman devletine polis olur muydu? Zor bir soru. Varsayımsal bir soruydu bu. Aslında anlamsız bir soru. Biliyordu bunu ama yine de meşgul ediyordu onu. Daha sonra yaşayacaklarının mümkün olabileceğini o zamanlar aklından bile geçirmezdi. Ama anayasa üzerine yemin etmişti bir kere ve ne kadar zor olursa olsun bu yemini tutmaya kararlıydı. Demokrasiye hizmet hala istediği tek şey buydu. Gerçi bu devletin içinde tamamen başka hedefleri ve bunları hayata geçirecek iktidarı olan büyük güçler olduğunu biliyordu artık. Ama o bir savaşçıydı. Bir zamanlar elinde sadece bir mumla Erfurt'taki Stasi binasının önünde durmuş birini kolay kolay hiçbir şey deviremezdi. Buna inancı hep tam olmuştu. Ama artık onun da zaman zaman tereddüte düştüğü oluyordu. Duvar yıkıldıktan sonra sık sık Rudolf Strat'a gelmişti. Doğu Almanya yıllarında ve iki Almanya'nın birleşmesinden hemen sonraki dönemde gri ve kirli bir şehirken bugün küçük, sevimli, süslü püslü bir belde olmuştu. Otobüs seferleri pek seyrekti. Doğu Almanya günlerindeki gibi kilit altında değillerdi gerçi ama izole olma hallerinde bir değişiklik yoktu. Kasabadan ayrılmak insan bunu istese de kolay iş değildi. Zor günlerdi o günler. Almanya'nın birleşmesiyle beraber inançlar, arkadaşlıklar ve aileler paramparça oldu. Dünün otoritelerinin kuş kadar hükmü kalmamıştı. Onların yerini alacak yenileri de yoktu görünürde. Kuşaklar arasında hiç kapanmayacak gibi görünen bir uçurum oluşuyordu. Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nin içler acısı yadigarlarının en içler acısı olanında buluşurdu kayıp gençlik o günlerde. Sosyal meskenlerden müteşekkil mahallelerin meşrubat ve içki satılan dükkanlarında. Bu dükkanların vitrinleri şimdi insanın gözünü çıkaracak gibi görünen Go West, Batıya Git çıkartmalarıyla doluydu. Bunlardan birini ziyaret edip polis kimliğini gösterdiğinde "Heil Hitler!" diye bağırırdı gençlerin bazıları. Ama bunların sayıları çok fazla değildi. Zaten onun Nazi selamıyla karşılayanların pek azı bilirdi yaptığının tam olarak ne anlama geldiğini. Çoğunun gerçekten ilgi gösterdiği tek faaliyet kafayı çekmekti. Çok ama çok içiyorlardı. Toplam işsizlik oranı %50, gençler arasındaki işsizlik oranı %100, muazzam miktarlarda alkol. Bir radikal sağ alem vardı gerçi ama organize değildi. Radikal sağ yapılanma devlet eliyle gerçekleştirildi. Kendisi bizzat yaşadı bu süreci. Kendi gözleriyle gördü, kavraması biraz zaman aldı. Tuhaftı ama korkmadı. Marius Brauer bir kere daha bürosunun penceresinden dışarı baktı. Batı otomobilleri sessizce ve acı acı gülümsedi. Neredeyse saygı uyandırıcıydı bu kadar büyük bir organizasyon başarısı. Vaktiyle içki satılan bu dükkanlarda gördüğü ezik ve sinmiş bu tiplerden böyle güçlü bir neo-nazi örgütü oluşturmak. O dönemde çalıştığı SOCOREX, yani Özel Rex Komisyonu, bu işin organizatörlerinin kim olduğunu biliyordu. O ve arkadaşları sebatla ajitasyona devam eden Tino Brandt'ı iyi tanıyorlardı. Rudolstadt, Thüringen'deki radikal sağ hareketin merkezi olmuştu. Hitler'in vekili Hess'in doğum gününde aşırı sağcılar, İtalya, Fransa, İngiltere ve eski Doğu bloku ülkelerinden gelen ülküdaşlarıyla beraber Rudolstadt'ta gösteriler düzenlemişlerdi. Her şey böyle başlamıştı. Bu çeteyi organize eden, donatan ve finanse edenin, gururla ve büyük umutlar besleyerek bağlılık yemini ettiği, yeni devlet olduğuna rüyasında görse inanamazdı o dönemde. Ama artık bunu biliyordu. Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı bu iş için 3 milyon marka kıymıştı. Eknot, Jan Diraz, Auf Bauhilfe der Rechte Rand içinde 150 numaralı sayı Eylül-Ekim 2014 sayfa 6 ve devamı. Teşkilatın Köln'deki merkezi bu proje için Thüringen'de ne kadar harcamıştı acaba? Bir 3 milyon daha, bunu bilemiyordu. Hep çok geç kalıyorlardı. Aramaya gittikleri evler ve buluşma noktaları hep tertemiz oluyordu. Ele geçirdikleri bütün cep telefonları yepyeni, bütün bilgisayarların sabit diskleri pırıl pırıl. Onların operasyonlarından bir gün evvel muhbirlerin sorumlularının neonazileri evlerine kadar gidip haberdar ettiklerini o zamanlar tahmin edemiyordu tabii. ''Yarın polis ziyaretinize gelecek. Şunları hemen ortadan kaldırın, şunları da. Bir saat içinde bunların hiçbirini buralarda görmek istemiyorum.'' Devleti koruyan eli himaye ediyordu Thüringen'deki neonazileri. Sadece liderleri Tino Brand'a karşı 35 kez takibat başlatmışlardı. Kin ve nefret suçları, huzur ve sükûnu bozma, mala zarar verme, dolandırıcılık ve çete kurma suçlamalardan bazılarıydı. Neredeyse bütün suçlamalardan vazgeçilmişti. Aleyhine 8 dava açılan Brand bir kez olsun hüküm giymemişti. Eknot: Eski muhbire karşı açılmış başarısız 35 soruşturma. Thüringer Allgemeine, 16 Mart 2012. Thüringen'de Naziler en ağır şiddet suçlarını işleyebiliyorlardı ve hiçbir şey gelmiyordu başlarına. Sanki henüz işlemedikleri suçlar için dahi genel af ilan edilmişti. 3 milyon mark ve paradan çok daha fazlası, radikal sağcı sokak çetelerinin oluşturulması bu kadar değerliydi Thüringen eyaleti için. Telefon çalınca bacaklarını yazı masasından indirdi Marius Brauer. ''LKA, Brauer ben.'' ''Ben Schweikert, umarım beni hala hatırlıyorsunuzdur.'' Marius Brauer sandalyesinde biraz daha dik oturdu. ''Tabii hatırlıyorum sizi Doktor Schweikert, en iyi hocalarımdan biriydiniz.'' ''Nasılsınız? Hala Freiburg'da mısınız?'' Schweikert güldü. ''Evet, emekli olduğumdan beri burada, güneyde olmayı seviyorum.'' ''Brauer, son konuşmamızı da hatırlıyor musunuz? 2 sene kadar geçmiş olmalı üzerinden.'' ''Çok daha fazla geçti. Bana dayanmamı tavsiye etmiştiniz, ben de dayandım.'' ''Ama bunun gerçekten iyi bir tavsiye olduğundan artık pek de emin değilim.''
''Elimizde çok fazla iyi polis yok. Ben hep iyilerin kalması için mücadele ettim. Kötüler zaten her halükarda kalıyorlar.''
Brauer güldü. ''Evet, gerçekten de böyle. Thüringen'de özellikle hızla terfi ettiriliyorlar.''
Schweikert: ''Eski bir polis, iyilerden biri. Şu anda özel dedektif olarak çetrefil bir vaka üzerinde çalışıyor. Ona yardım edebilir misiniz diye sormak istemiştim size.''
''Biliyorsunuz, çetrefil işler özel ilgi alanımdır.''
''Bahis konusu olan Harry Noper.''
''Noper? Eyaletimizin Anayasayı Koruma Teşkilatı'nda ipleri elinde tutan adam.''
''Başkan yardımcısı, biliyorum. Meslektaşımız onun Stregda hadisesinin ne kadar içinde olduğunu ortaya çıkarmak istiyor.''
''Mundlos ve Bernhardt isimli beyefendilerin.''
Bundan 4 yıl önce ani ve tuhaf bir şekilde aramızdan ayrılmalarını kastediyorsunuz zannediyorum.
Evet, tam onu kastediyorum. Dostumun ismi Georg Dengler, söylediğim gibi özel dedektif. Vaktiyle BKA'daki en iyi polisti. Napper onun canına okuyuncaya kadar.
Kişisel bir intikam mı bahis konusu olan?
Bir bakıma evet, ama asıl mesele bu değil. Dengler Streck'la da olan biteni aydınlatmak istiyor. Bu arada Napper'ın da biletini kesebilirse mutlu olacak.
Laf aramızda bu bütün ülke için büyük bir lütuf olurdu.
Böyle düşündüğünüzü biliyorum. Denklere yardım edecek misiniz?
Bunu yaparken yönetmeliklere aykırı davranmak zorunda kalacak mıyım?
Schweikert güldü. Zannetmiyorum. Denklere telefon numaranızı ve şahsi e-posta adresinizi verebilir miyim?
Beni aramasını söyleyeyim. Ona yardım edecek miyim? Edeceksem bunu nasıl yapacağım? O zaman karar veririm.
18. ayrımın sonu. Sayfa 187.